Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz habercilerin işleri 3. bölüme geldik. Konu imanlılar topluluğunun ilk mucizesi, elçi Petros'un 2. vaazı. Rabbisa Mesih'in kutsal ruhun gücüyle Yeruşalim'deki haberciler aracılığıyla yaptığı işleri gösteren Habercilerin İşleri kitabının ilk kesimini henüz tamamlamadık. Bir daha tekrarlanabilme özelliği olmayan Pentekost gününde imanlılar topluluğunun doğuşunu, ortaya çıkışını, diğer anlamda doğum gününü gördük. İmanlılar topluluğunun varoluşu, kutsal ruhun Mesih imanlılarının içerisine yerleşmiş olması nedeniyledir. Kutsal ruh, Mesih imanlılarının içerisine yerleşiyor, onları sevgisi, gücü ve hizmet verebilmeleri için kendi bereketleriyle dolduruyordu. Sizler ve ben, değerli dostum, Betlehem'de yaşanan İsa'nın doğumu olayını tekrar edemediğimiz gibi Pentekost'u da tekrar edemeyiz. Ama bugün kutsal ruhun gücüne gereksinmemiz vardır. Tanrı'ya şükürler olsun ki kutsal ruh bugün dünyadadır ve dünyadaki kötülüğe karşı durmakta ve insanların suçlu ve günahlı olduklarını kanıtlamaktadır. Onu aramamız gerekmiyor. Hayır. Çünkü o Rab İsa Mesih'e iman eden bütün imanlıların yaşamında, yüreklerinde yer almaktadır. Bu 3. bölümde 1 ile 11 ayetler arasında sakat bir dilencinin iyileştirildiğini görüyoruz. Petros'un etkili konuşmasına 12 ile 26. ayetler arasında karşılaşıyoruz. Bu hizmetlerin getirdiği sonuç ise Rab İsa Mesih'e iman eden 5000 erkek. 3. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Petros'la Yuhanna öğleden sonra saat 3'te dua vaktinde tapınağa çıkıyorlardı. Şimdi öyle anlaşılıyor ki bu dua vakti kahinin yapmış olduğu dualarla birlikte buhur sunusunu sunmak amacıyla tapınağa girdiği akşam ibadetiydi. İncil'in Luka parçasının 1. bölümünde gördüğümüz gibi Zekeriya da bu aynı dua vaktinde tapınakta altın sunağın önünde ruhsal hizmette bulunmuş ve o arada bir melekle karşılaşmıştı. Buhur sunağı olan bu altın sunak bize duayı anımsatıyor. Söz konusu bu vakit dua vaktiydi. Bu saatte tapınakta insanlar büyük kalabalıklar halinde dua ederlerdi. 2. ayette şöyle diyor, doğuştan kötürüm bir adam her gün oraya getirilir, tapınağın güzel adındaki kapısına bırakılırdı. Tapınağa gelen gidenden yardım dilerdi. Şimdi bu adam doğuştan sakat biriydi. Her gün onu getirip tapınağın kapısının önüne bırakırlardı. Adı güzel olan tapınağın bu kapısı karşısında ne çelişkili bir görüntü değil mi? Burada güzel bir kapı bulunurken yanı başında sakat ve kötürüm bir adam duruyor. İnsan güzel şeyler yapabilir ama kendisini iyileştirip geliştiremez. Tabii insan dışarıda bazı şeyleri kesip kırpabilir. Örneğin saçını kısaltabilir, tırnaklarını kesebilir, arada bir banyo yapabilir ama kendi içerisinde bulunan eski doğasını hiçbir zaman değiştiremez. İşte bizim burada karşılaştırdığımız şey budur. Bir tarafta tapınağın güzel kapısı, diğer tarafta ise doğuştan sakat, zavallı bir adam. Bu adam bütün gün tapınağın kapısının önünde oturur, dilencilik yapardı. Zaten yapacağı başka bir şey olmadığından bu adam dilencilik yaparak geçinirdi. Adam Petros'la Yuhanna'nın tapınağa girdiklerini görünce yine yardım diledi. Bu olay bize Petros ve Yuhanna'nın Pentekost gününden sonra bile dua etmek için tapınağa gitmeye devam ettiklerini göstermektedir. Yeruşalim'de bulunan Mesih imanlılarının hepsi ya Yahudiydiler ya da uluslardan gelen Yahudi olmuş olan insanlardılar. Ve bunlar dua etmek için tapınağa gitmeye devam ediyorlardı. Bu zavallı dilenci Petros ve Yuhanna'yı tapınağın kapısında görmüştü ve onların kendisine iyi bir bağışta bulunacaklarını umut ediyordu. Petros ile Yuhanna gözlerini ona çevirip bize bak dediler. O da kendilerinden bir yardım sağlayacağını umarak dikkatle onlara baktı. Petros, bende ne gümüş var ne de altın dedi ama sana bende olanı veriyorum. Nasıralı İsa Mesih adıyla kalk ve yürü. Habercilerin İşleri 3-4-6 ayetler arası. Petros da Yuhanna o dilenci adama böyle bir yakınlık gösterince dilenci adam bu adamların kendisine bir şeyler vereceğinden emin bir şekilde başını Petros'la Yuhanna'nın bulunduğu yöne çevirdi. Roma'daki imanlılar topluluğunun parasını saymakta olan Papa'nın bulunduğu yere giren ilk imanlılardan biriyle ilgili bir olay anlatılır. Bu adam girmemesi gereken özel bir yere girdiğini fark edince geriye dönüp dışarıya doğru yürümeye başlamış. Papa adamın arkasından artık kilise bir daha altınım ya da gümüşüm yok diyemeyecek diye seslenmiş. İmanlı adam dışarıya doğru yürümeye devam ederken şu karşılığı vermiş. O zaman kilise de güçsüz ve kötürüme kalk ve yürü diyemeyecektir. Değerli dostum, bugün organize durumda olan kilisenin büyük mal ve para varlığı vardır. Ama buna rağmen bugün kilisede var olması gereken ruhsal güç bulunmamaktadır. Şimdi gelin Petros'un bu durumda ne yaptığını birlikte görelim. Petros, bende ne gümüş var ne de altın. Ama bende olanı sana veriyorum. Bende olan İsa Mesih'tir ve İsa Mesih adıyla kalk ve yürü. Sonra adamı sağ elinden tutarak ayağa kaldırdı. O anda adamın ayaklarıyla ayak bilekleri sapasağlam oldu diyor 7. ayette. Bu kitabın Doktor Luka tarafından yazılmış olduğunu bir kez daha hatırlatayım. Doktor Luka'nın bir mucize olayını kaydederken diğer kitaplarda olayla ilgili rastlamadığımız pek çok sayıda ayrıntıyı da kayda geçirmiş olduğunu görüyoruz. Luka burada gerçekleşen olayın ne olduğunu özellikle anlatıyor. Bu adamın ayaklarında, bileklerinde ve kemiklerinde büyük bir zayıflık ve dermansızlık vardı. Yani sakattı, kötürümdü. Yerinden sıçrayarak ayağa kalktı bu adam ve yürüdü. Onlarla birlikte tapınağa girdi. Bir yandan sevinçle sıçrayarak yürüyor, bir yandan da Tanrı'ya övgü sunuyordu diyor 8. ayet. Değerli dostum, burada geçen sıçramak sözcüğüne iyice dikkat edin. Bu sözcük bu ayette ilk kez kullanılmaktadır. Bu çok ilginç bir bölümdür. Petros'un egemenliği gelecek bölümlerde tekrar uluslara götürdüğünü göreceğiz. Çünkü bu aşamada inanlılar topluluğu %100 İsrailli Yahudilerden oluşmaktaydı. Bu aşamada imanlılar topluluğunda dışarıdan uluslardan gelmeye hiç kimse yer almıyordu. İlk imanlılar topluluğu Yeruşalim'de Yahudilerle başlamıştı. İleride göreceğimiz gibi bu topluluk zamanla yavaş yavaş yeryüzünün her tarafına yayılacaktı. Ama şimdi burada topluluğun Yeruşalim'deki ilk günlerini, kilisenin Yeruşalim dönemini görmekteyiz. Bana bunun diğer bir takdiri ilahi, dispansiyon, bir yazgı olduğunu anlatmaya çalışmayın. Bugün çevremizde bu dönemi diğer bir takdiri ilahi olarak adlandıran aşırı yazgıcılar, kaderciler vardır. Bu hiç de farklı bir dönem değildir ama sadece bir geçiş süreci, bir geçiş dönemidir. Rab onlara ilkin Yeruşalim'de başlamalarını söylemişti. Başlamak için ilkin dünyanın en uzak köşelerine gitmeyeceklerdi. Egemenlik şimdi İsrail'e yeniden sunulmaktadır. Bu İsrail için son fırsattır. Egemenliğin ne olduğunu gösteren kanıtlardan bazıları nelerdi? Bunlardan bir tanesine göre sakatlar sıçrayarak yürüyeceklerdi. O zaman topal adam geyik gibi sıçrayacak ve dilsizin dili şarkı söyleyecek. Çünkü çölde sular ve bozkurda seller fışkıracaktır diyor Yeşaya peygamber Yeşaya 35:6'da. O gün tapınağa giden her bilgili Yahudi bu sakat adamın sıçrayarak yürümesini hayranlıkla seyretmişlerdi. Onlar bu olayın egemenliğin gerçek anlamda başlangıcı olduğunu biliyordu. Mesih çarmıha gerilmiş, ölümden dirilmiş, göğe geri alınmış ve babanın sağında tahta oturmuştu. Onlar onu kabul ettiklerinde o yine geri gelecekti. Tüm halk onun yürüdüğünü, yani bu sakat adamın yürüdüğünü ve Tanrı'ya övgü sunduğunu gördü. Onu tanıdılar. Tapınağın güzel denen kapısında oturan, yardım isteyen adamın ta kendisiydi. Adamın başına gelenlerden ötürü şaşkınlığa düştüler. Akılları duracak gibi oldu. İnsanlar bu sakat adamı görmüşler ve tanımışlardı. Bu mucizenin taşıdığı önemi de kavramışlardı. Korkarım bugün Doktor Luka'nın bize bıraktığı bu kayıtların taşıdığı önemi kavramayan çok sayıda insan bulunmaktadır. Adam Petros'la Yuhanna'ya yapışmıştı. Tüm halk bir arada şaşkınlık içinde onlara konuştu. Süleyman'ın sundurması diye bilinen yere geldiler diyor 11. ayette. Bu egemenliğin başlangıcı mıdır? Son birkaç hafta içerisinde Yeruşalim'de çok büyük şeyler meydana gelmişti. Yeruşalim'de yaşayanlar İsa Mesih'in çarmıha gerilmesine, ölümden dirilmesine, göğe alınışına ve Pentekost gününde gelişen olaylara tanık olmuştu. Hepsini büyük bir hayranlık sarmıştı. Gerçekten meydana gelen şey neydi? Petros bunu görünce halka şöyle seslendi. İsrailli arkadaşlar, bu işe neden şaşırıyorsunuz? Neden bize dikkatle bakıyorsunuz? Sanki kişisel gücümüz ya da Tanrı sayarlığımız nedeniyle bu insanın yürümesini kendi başımıza sağlamışız. 12. ayet. Petros burada sözlerine Türkiye'li arkadaşlar diyerek başlamadı. O İsraillilere konuşuyordu. Bu Yeruşalim dönemiydi dostlarım. Geçiş süreciydi. İnanlılar topluluğu diğer bölgelere daha henüz yayılmamıştı. Roma'da İncil daha hiç duyulmamıştı. İngiltere'de ya da Amerika'da İncil'i duyan tek bir kişi dahi yoktu. Bu inanlılar topluluğunun ilk dönemi, henüz Yeruşalim dönemidir. Değerli dostum, şunu söylemem gerekir. İnsanlar kutsal kitabı diğer kitapları okurken gösterdikleri sağduyuyla okumaları gerekir. Bu kitap Tanrı'nın kitabıdır, ancak bu kitap diğerleri gibi sıradan bir kitap değildir. Bu kitap, yani kutsal kitap, Tanrı sözü bulunduğumuz yerde bizlerle ilgilidir ve ne yazılı olduğunu anlayabilelim diye bizimle iletişim içerisindedir. Petros burada onlara bu mucizenin kendi gücüyle gerçekleşmediğini büyük bir dikkat göstererek anlatıyor. Karşısında bulunan Yahudi dinleyicileri eski antlaşmaya yöneltmeye hazırlanan Petros, onların tövbe edip Tanrı'ya dönmeleri durumunda bütün bu ön bildiri sözlerinin birer birer gerçekleşebileceğini dile getiriyor. Bu Yahudilerin bildikleri bazı ön bildirilere isterseniz birlikte göz atalım. Zekeriya 12. bölüm 10. ayette şöyle diyor. Lütuf ve yakarış ruhunu Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine dökeceğim. Ona bedenini deldikleri adama bakacaklar. Biricik oğul için dövünen biri gibi ona dövünecekler. İlk oğlu için acı çeken biri gibi onun için acı çekecekler. Bu söz onlar Rab'be iman edip ona Rab'be yani döndüklerinde gerçekleşmiş olacaktı. O dönemde İsrail ulusu Rab-i İsa Mesih'i kabul etmediği için bu ön bildiri gerçekleşmemiştir. İsrail ulusu tövbe edip İsa'ya dönmedi. Petros onları İsa'ya dönmeye çağıracak ama onlar bu çağrıyı da reddedeceklerdir. Bu ön bildirinin gerçekleşeceği zaman henüz gelmemiştir. İleridedir. Bu egemenlikten aynı zamanda Hezekiel peygamber de söz etmişti. Hezekiel 36-27-28 ayetlerde şöyle diyor. Ruhumu içinize koyacağım, kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım. Yine sadece 6 ayetten oluşan Yeşaya kitabının 12. bölümünde de egemenlik döneminde Rab'be yapılacak olan tapınmadan söz edilerek ilk 2 ayette şu sözler yer almaktadır. O gün diyeceksin, Ya Rab sana şükrederim çünkü bana karşı öfkelenmiştin ama öfken döndü ve beni teselli ettin. İşte Tanrı benim kurtuluşumdur, güveneceğim ve yılmayacağım çünkü Rab gücüm ve ezgimdir, o bana kurtuluş oldu. Yeşaya 35. bölümde 6. ayette topal adamın geyik gibi sıçrayacağı belirtilerek 10. ayette şöyle denilmektedir. Rabbin kurtardıkları dönecekler ve sevinç ezgileri söyleyerek Siyon'a varacaklar. Başları üzerinde sonsuz sevinç olacak. Sevince ve mutluluğa kavuşacaklar. Keder ile ilinti kaçıp gidecek. Yeruşalim'deki bu insanların tapınağın kapısındaki bu sakat adamı bütün İsrail ulusunun bir minyatürü, küçük bir resmi olarak görmeleri gerekiyordu. Bunu görüp tövbe ederek Tanrı'ya dönmüş olsalardı o zaman bütün bu vaatler de tek tek gerçekleşmiş olacaktı. İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un Tanrısı, atalarımızın Tanrısı öz uşağı İsa'yı yüceltti diyor Petrus Habercilerin İşleri 3:13-15 ayetler arasında. Sizler onun yargılanmasına neden oldunuz ve Pilatus'un onu salıverme kararına karşın Pilatus'un önünde kendisini inkar ettiniz. Sizler kutsal olanı, doğru kişiyi inkar ettiniz ve bir katilin size bağışlanmasını dilediniz. Öte yandan da yaşam veren başkanın canına kıydınız. Tanrı onu ölüler arasından diriltti. Biz bu olayın tanıklarıyız. İşte Petrus'u burada bir kez daha görüyoruz. Simon Petrus vermiş olduğu bütün vaazlarda daima İsa Mesih'in ölümden dirildiğini dile getirmiştir. Bu noktada Pavlos da aynı yolu izlemiştir. Ama ne yazık ki bugün verilen vaazların çoğunda İsa Mesih'in ölümden dirildiği gerçeğinden çok az söz edilmektedir. Şu gördüğünüz ve tanıdığınız adamı İsa'nın adı tümden iyileştirdi. Çünkü o İsa'nın adına iman etti. İsa aracılığıyla iman hepinizin gözü önünde ona sağlık verdi diyor Habercilerin İşleri 3:16'da. Petrus burada kısaca şöyle demek istiyordu. Orada sıçrayarak yürüyen adamı görüyor musunuz? İşte egemenlikte de aynen böyle olacak. Ama burada önemli olan şey sizin Mesih'in geri dönmesini isteyip istememenizdir. Onu kabul etmek istiyor musunuz? Şimdi ey kardeşler diyor Petrus. Biliyorum ki başkanlarınız gibi siz de bunu bilmeyerek yaptınız. Ama Tanrı tüm peygamberlerin ağzından kendi Mesih'inin işkence çekeceğini önceden bildirdi ve bunu bu yolda yerine getirdi. Haberciler İşleri 3:17-18. Geçmişte yapmış oldukları şeyler karşısında şimdi yeni adımlar atmaları gerekiyordu. Bu adımlar tövbe etmek ve Rab'be dönmek adımlarıdır. Bu onlar için yepyeni bir haber değildi. Ben kendi uğrumda senin günahlarını silen benim ve suçlarını anmayacağım diyor Yeşaya peygamber 43. bölümde Yeşaya kitabının. Bakın Petrus haberinde neler diyor. Bu nedenle kötülüklerinizden sıyrılın ve Tanrı'ya dönün ki günahlarınız silinsin, bağışlansın. Rabbin katından böylece canı tazeleme dönemleri gelsin ve çok öncelerden atanan Mesih İsa'yı size göndersin. Eğer onlar İsa Mesih'i kabul etmiş olsalardı, İsa Mesih yeryüzüne geri gelir miydi? Tabii ki gelirdi. Petrus İsa'nın böyle bir durumda gelişinin olasılık kapsamında olduğunu söylüyor. Peki o zaman Tanrı'nın programı nasıl olurdu? Size bugün sizinle benim aramda kalması gereken bir sır açıklayayım mı kardeşim? Böyle bir durumda Tanrı'nın planı nasıl olurdu? Doğrusu bunu bilmiyorum. Bu sizi şaşırttı mı? Bakın size ne diyeceğim. Bunu Tanrı'dan başka hiç kimse bilmiyor. Kesin bir yanıtı bulunmayan binlerce eğerli sorular sorabiliriz. Eğer şöyle olsaydı nasıl olurdu? Eğer böyle olsaydı nasıl olurdu diye. Benim bütün bildiğim şey şu ki İsrail ulusu İsa Mesih'i kabul etmedi. Bu konuyla ilgili eğer şeklinde sorulacak sorulara benim vereceğim tek yanıt budur. Verilebilecek diğer herhangi bir yanıt sadece kafadan uydurma bir yanıt olur. Tekrar 20. ayetten başlayarak okuyayım. Rabbin katından böylece canı tazeleme dönemleri gelsin ve çok öncelerden atanan Mesih İsa'yı size göndersin. Tanrı'nın çok önceki çağlarda kutsal peygamberleri ağzıyla bildirdiği evrensel yenilenme vakitleri gelinceye dek onun göklerde kalması gerekir. Bazıları bu ayetleri sonunda her şeyin ve her insanın kurtulacağı yolundaki inançlarını desteklemek amacıyla kullanmaktadır. Evrensel yenilenme terimi bu ayetteki en önemli sözcüktür. Peki sonunda yenilenecek olan bütün bu şeyler tam olarak nelerdir? Haberci Pavlos Filipililer 3:8'de her şeyi olduğu gibi zarar getirici saydım dediği zaman Tanrı'nın evrenindeki bütün şeyleri mi kastediyordu? Tabii ki hayır. Şu halde buradaki bütün şeyler ya da her şeyin evrensel çapta yenileneceği düşüncesi bundan sonra gelen sözcüklerle sınırlama altında tutulmuştur. Tanrı'nın çok önceki çağlarda dünya yaratıldıktan bu yana kutsal peygamberleri ağzıyla bildirdiği evrensel yenilenme vakitleri. Peygamberler İsrail'in yenilenip yeniden kurulacağını önceden bildirmişlerdi. Günahlar içerisinde tövbe etmeden ölenlerin Rab'be gelecekleri ve yenilenecekleri konusunda kutsal kitapta hiçbir peygamberlik sözü bulunmuyor. Nitekim diyor, Musa şöyle demiştir: Rabbimiz Tanrı tıpkı beni yükselttiği gibi kendi kardeşleriniz arasından sizlere bir peygamber yükseltecektir. Size her ne söylerse onu dinleyeceksiniz. O peygamberi dinlemeyen her can halktan ayrılıp yok edilecek. Habercilerin İşleri 3, 22-23. Ayetler. İsrail ulusu büyük bir yargının eşiğindeydi. İsa'dan sonra 70 yılında Roma orduları komutanı Titus askerleriyle beraber Yeruşalim'e gelerek tüm kenti yerle bir etti. Bunun sonucunda 1 milyondan fazla insanın öldüğü ve sağ kalanların Roma İmparatorluğu'nun çeşitli yerlerine köle olarak satıldığı söylenmektedir. Bu olayla Tanrı yargısı bu insanların üzerine gelmişti. Samuel peygamberden başlayarak ondan sonra konuşan peygamberlerin tümü bu günleri bildirdiler. Sizler peygamberlerin ve Tanrı'nın atalarımızı atadığı antlaşmanın çocuklarısınız. Tanrı İbrahim'e şöyle demişti: Senin soyun aracılığıyla yeryüzünün tüm kuşakları kutlu kılınacak. Tanrı ilkin öz uşağını sizler için yükseltti. Onu her birinizi kötülüklerinizden ayırmak, böylelikle sizlere kutluluk sağlamak için gönderdi. Haberciler İşleri 3, 24-26 ayetler arası. Bu bir geçiş süreciydi. Kendilerine Mesih'i kabul etmeler için son bir fırsat tanınmıştı. Mesih'i kabul etmeler için kendilerine tanınan bu fırsatı geri çevirdiklerinden dolayı bu kez sahneye haberci Pavlos çıkacak ve uluslara kurtuluş haberini götürerek ulusların habercisi olacaktı. Onlar Rabbi kabul etselerdi ne olurdu, ne olmazdı konusu boş bir lakırtıdan başka bir şey değildir. İsrail ulusu tövbe edip Tanrı'ya dönmedi. Tanrı hiçbir zaman insanın yaptıkları karşısında şaşkınlığa uğramaz. Ve her şeyi kendi planladığı ve amaçladığı kapsamda gerçekleştirmeye devam eder değerli dostum.